Ayrım 19.
Ah, ayaklarınızın altında bir irfan bürkanı, bir bilgi yanardağı gibi gürleye gürleye dönen o makinelerin çelikten zemzemesi, ezgisi ile kulaklarınız uyuşarak şu ceviz yazıhanenin başında yazı yazmak, kaleminizden akıp taşan o şeyleri şuracığa halının üzerine döküvermek, henüz 5 dakika evvel sizin dimağınızdan doğan yerde cihana, dünyaya dağılmak için muntazır, bekler vaziyette, serilen kağıtlarınızı şimdi küçük bir mürettip, dizgici, yamağı gelip toplayacak. Fikrinizin uçuşlarını takip edemeyerek garip ivicaçlarla, eğrilmelerle, sanki ızdırabından, acısından, kah kıvranarak, kah sürünerek uzanıp giden yazılarınız, yanı başınızda ellerinin tarrakası, gümbürtüsü, duyulan mürettiplere gidecek. Bir saat sonra bu uzun kağıtlar birer madeni sütuna tebeddül edecek, dönüşecek, daha sonra makinenin safhasına, yüzeyine, iki kanatlarını açmış bir yaprak. İşte muharrik, motor, bir canavar gibi homurdanmaya başlıyor. İşte kayışlar birer uzun yılan gibi matbaayı baştan aşağı sarsıyor. Makinenin o siyah devin karnından, bakınız, beyazlıklar peyda oluyor, görülüyor. Çelik dişlerin, üstüvanelerin, silindirlerin üzerinden, arasından kayarak, akarak, bükülerek bir alay beyaz kuşlar, kanatlarını gererek, çırpınarak uçuşuyor. Bir rüzgar bütün bu irfan mahluklarını, bilgi varlıklarını dünyanın her tarafına atacak, parça parça öteye beriye serpecek. Bunlar sizin, işte şu iki parmağımızın arasında sıkarak fikir doğurmaya mecbur ettiğiniz şakaklarınızın içinden fırlamış, canlanmış şeyler. Kulaklarında makinelerin tarrakası, gümbürtüsü, gözlerinin içinde binlerce, yüz binlerce beyaz kağıtların delice uçuşu hüküm sürüyordu. Demek bu rüyayı hemen şimdi hakikate tebdil edebilmek, gerçeğe dönüştürebilmek için elinde bir çare var. Fakat o mini mini ev, hayatında cihanın uçsuz, sonsuz genişliği içinde hissesine isabet eden Süleymaniye'deki o bir avuç toprağı, onu emellerinin bir oyuncağı gibi istimal edebilir miydi, kullanabilir miydi? Terhin, rehin bırakmak. Bu kelime bir soğukluk buluyor, ondan ürküyordu. Zavallı babası onu terhin edebilmek, oğlunun bir hevesi uğruna tehlikeye konulmak için mi bütün hayatının mesai, çalışma, pahası olarak edinmişti? Haydi kendisine ait olan hisse için onu alet olarak kullansın. İkbal'in hakkında ne salahiyetle tasarruf edecek, hangi hakla kullanıma gidecek, onu ne sebeple tehlikeye atacak? Hulyasını dolduran makinelerin tarrakası arasında zayıf bir vicdan sedası o tasavvurdan irkilmeye davet ederken diğer bir ses, daha vazıh, açık, daha metin, kuvvetli bir ses, başka bir lisan ile kuvvet vermeye çalışıyordu. Niçin tehlike olsun? Parayı bir kumar masasına mı koyacaksın? O parayla alacağın şey her vakit para değil midir? Ne zaman istersen eline geçecek bir sermayeyi kullanmaktan niçin korkuyorsun? Evet, niçin korkuyor? Bir şeyden daha korkuyordu. Annesine, kardeşine bu tasavvuru, düşünceyi nasıl açmalı? Bundan beklenen menfaati onlara anlatabilmek için ne yapmalı? Henüz bu tereddütler içinde bir karar verebilmek için cesaret bulamamaktaydı ki, ertesi gün akşam üzeri eniştesi matbaaya geldiği vakit iki lakırdı arasında, "Dün İkbal'e ev meselesini açtım," dedi. Sonra yine matbaanın günlük işlerine geçti. Ancak ayrılacakları zaman sormaya cesaret buldu. "İkbal ne cevap verdi?" dedi. Eniştesi omuzlarını silkti. "Onun ne hükmü var?" demek istedi. Sonra "Ben ne karışırım?" diyor. İkimizin reyine havale etti. İkimizin görüşüne bıraktı, dedi. Bugünden sonra bu tasavvura ait vukuatın cereyanını idare edebilmek, olayların gerçekleşmesini yönlendirebilmek için Ahmet Cemil imkan bulamadı. Belki tatlı bir hülyanın şu tahakkuku vasıtasını, şu gerçekleşmesi aracını reddetmek için mukavemet zarfından, karşı koymaktan kendisini alıkoyan bir sebep vardı. Eniştesi 2 gün sonra matbaaya bir yabancı ile geldi. 3 kişi, daha doğrusu Ahmet Cemil iştirak etmeyerek ikisinin arasında güya mukarrer, kararlaştırılmış bir işin teferruatına dair müzakere cereyan etti. Ayrıntılarına ilişkin konuşmalar yapıldı. O akşam evde bu bahis tazelendi. Sabiha Hanım'la İkbal ses çıkarmıyorlardı. Hatta oğlunun istikbalini bu tasavvurun tahakkuku ile kaim zanneden bu annenin sükutunda bir terviç emaresi. Oğlunun geleceğini bu düşüncelerin gerçekleşmesine bağlı sanan bu annenin susmasında bir onay belirtisi bile fark olunuyordu. Senetler yapıldı, mahkemelere gidildi. Yine o sırada işini tatil eden, bırakan bir karşı matbaasının mezadından, açık artırma ile satışından bahsolundu. Şimdi sanki bir dalganın üzerinde düşünmeye meydan bulmayarak yuvarlanıyordu. Eniştenin bin türlü zorlukları yenen faaliyeti bir hafta içinde Ahmet Cemil'in ayakları altına petrol muharrikiyle, motoruyla, litografya, taş baskı makinesini yerleştirdi. O gün makineler dairesinden çıkmak istemiyordu. Ahmet Şevki Efendi şişkin göbeğiyle, sayıp kuru kısa vücuduyla, Sait yüzünü gözünü örten kırkılmış sakalıyla enişte ve kayının şu küçük bayramına iştirak ettiler. Hatta hiç kimseye karşı kin taşımak elinden gelmeyen Ali Şekip bile bir çeyrek kadar dükkanının cam kapılarını kapayarak matbaanın makinelerini temaşaya görmeye geldi. Bugünden sonra Ahmet Cemil kendisini bahtiyar bulmaya başladı. Matbaanın idaresi hemen bütün kendisine inhisar etmiş, verilmiş gibiydi. Gazeteyi istediği gibi yazıyor, yazdırıyordu. Eniştesi her gün sabah akşam uğrayarak Ahmet Şevki Efendi ile bir çeyrek içinde işini bitiriyor. Ahmet Cemil'in odasında kanepeye yaslanarak bir sigara tellendirdikten sonra gidiyordu. Yeni makinelerin şerefine matbaa temizlendi. Harf ve edevat, gereçler, ikmal ve ıslah edildi, tamamlanıp düzeltildi. Mürettiplerle müstahdemlere talimat, dizgicilerle hizmetlilere emirler verildi. Matbaayı işgal edecek, çalıştıracak işler bulundu. Ahmet Cemil artık bütün vakitlerini matbaaya hasredebilmek, ayırabilmek için eniştesinin tavsiyesine uyarak derslerini hatta yavaş yavaş muhabbet etmeye, sevmeye başladığı Muzaffer Bey'i terk etti. Akşamları evde sofra başında eniştesiyle bir yeni bahis zemini tedarik edilmiş, bulunmuş oldu. Artık daima matbaadan bahsolunuyordu. Şu halde artık tamamıyla bahtiyar idi. Yalnız bir endişesi vardı. Eserini bitirmek. Onu bitirdikten sonra asıl hayatının mesut bir devrenin ilk saati çalmış olacaktı. 13. Geceleri üç arkadaş sıra ile matbaada kalırlardı. O eserini takip etmek için ekseriyet üzere, çoğunlukla matbaada kaldığı geceleri intihap ederdi, seçerdi. Hüseyin Nazmi'ye vaat ettiği gibi bir ay zarfında bitirmek mümkün olamamıştı. Şimdi matbaa terk ettiği derslerinden, uykusundan, yemek zamanlarından iktisat olunmuş, arta kalan saatlerini zapt ediyordu, alıyordu. Eseri için her türlü yorgunluktan azade, kurtulmuş, bir fikre muhtaç iken ceplerinde sürüklene sürüklene yıpranmış müsveddelerini, karalamalarını, matbaada geceleri yalnızlık haşyetinin, korkusunun kalbinden akıttığı raşeler, titreyişler. İçinde yazıhanesinin üzerine serince bir müddet yorgun, artık çalışmaktan aciz, yorgun, fikrini düşünmeye sevk edemez, çok işlemekten yorulmuş, hastalanmış başını mariz, hasta bir çocuk gibi iki ellerinin içine alarak şişesi iyi silinmemiş lambanın donuk siyası ışığı altında bulanık gözlerinin önünde sislere boğulan müsveddelerine bakarak düşünmeye güya incimat etmiş donmuş gibi başının içinde bir taş sıkletiyle ağırlığıyla duran beyninden bir şey çıkarmaya çalışırdı. Şimdi artık eserini yorulup da bitirmek isteyenlere mahsus bir ihmal, boşlama ile evvelce müşkülpesentliğinden, daha önce zor beğenirliğinden kurtulamayan müsamahalarla, safsaklamalarla dolduruyor. Ona bir an evvel son kelimesini çektikten sonra arkadaşlarına okumak, sonra da Lamia'ya "İster misiniz bu eserin sahibini zevciniz, kocanız olarak kabul etmek ister misiniz?" diyebilmek için acele ediyordu. Matbaada artık her şey bir ittiraz, düzen içinde cereyan ediyordu. Hatta para bile kazanılıyor. Ahmet Cemil'in akdettiği istikraza, aldığı borca karşılık olarak birinci taksit olmak üzere 25 lira tefrik edildikten, ayrıldıktan sonra Vehbi Bey kayınbiraderini para düşüncesinden kurtaracak kadar maharet, beceri ve tedbir gösteriyordu. Şimdi Ahmet Cemil ev masrafından büsbütün elini çekmişti. Eniştesiyle beyinlerinde, aralarında mümkün olabildiği kadar bir samimiyet teessüs ediyor, dostluk kuruluyor. Adeta bu adam hakkında ara sıra muhabbete benzer hisler duyuyordu. Artık endişe edecek bir şey göremiyordu. Bütün emellerinin husulüne, arzularının gerçekleşmesine bir iki hatve adım kalmıştı. Eseriyle aşkı. Nihayet bir gün sabahleyin bir zafer haberiyle Gencine-i Edep idarehanesine gitti, arkadaşını buldu. Eser bitti, davete muntazırım, hazırım dedi. O vakit iki arkadaş ziyafetin muhtelif cihetlerini, çeşitli yönlerini düşündüler. Kimleri davet etmek lazım geleceğini müzakere ettiler. Hüseyin Nazmi diyordu ki, ne lüzum var, o kadar kalabalık içinde gürültüden başka bir şey hasıl olmaz, elde edilmez. 6 kişi yetişmiyor mu? 2 de biz, 8 kişi oluyoruz. İşte sana güzel bir sofra, dolgun bir heyet, topluluk. Hüseyin Nazmi bir yandan arkadaşını ikna ettikçe bir cihetten de önündeki kağıda kurşun kalem ile bir takım isimler yazıyordu. Sonra bu isimleri elediler, uzun uzun münakaşalardan sonra 5 kişi için ittihat hasıl olabildi, karar verilebildi. Hüseyin Nazmi, altıncısı diyordu. Ahmet Cemil, Raci dedi. Raci mi? Onu ne yapacaksın? Ahmet Cemil kızardı. Fakat Raci'nin bütün bedbahtlığıyla, biçareliğiyle, mutsuzluğuyla, zavallılığıyla beraber kendi dehasının şu muzafferiyetine de şahit olması, kendi dahiliğinin şu zaferini görmesi için mukavemet edilemeyen, karşı konulmaz bir arzusu vardı. Yalnız o da bulunsun dedi. O gece Erenköy'ünde misafirler toplanıp da Hüseyin Nazmi bir aralık efendiler sofraya dediği zaman Ahmet Cemil'in kalbi bir sahnede ilk defa olarak görünen bir sanatkar heyecanını duydu. Arkadaşıyla eserin inşaat resmini yemek nihayetine talike, eserin okunma törenini yemek sonuna ertelemeye karar vermişlerdi. Hüseyin Nazmi bir açış hitabesiyle, konuşmasıyla arkadaşının mesleğini, yeniliğini izah edecekti. Evvelce izahat verilmeksizin, önceden açıklama yapılmadan eserinin anlaşılamayacağından emin ol diyordu. Gencine-i Edep, Hüseyin Nazmi'nin ismini bütün edebiyat erbabına, ustalarına tanıtmış, o isme matbuat aleminde, basın dünyasında bir ehemmiyet izafe etmiş, bir önem kazandırmış idi. Hüseyin Nazmi, edebiyatı garbiye ile iştigali neticesi olarak batı edebiyatıyla uğraşması sonucunda şiirde yepyeni bir tarzın hemen mucidi, hemen hemen ortaya çıkarıcısı gibi idi. Fakat edasının tazeliğinde, fikrinde ve lisanında o derece itidal ve sükun, ılımlılık ve sakinlik gösterir. En büyük cüretleri, cesaret isteyen yenilikleri, o kadar nazik ve munis bir kisve, kibar ve cana yakın bir elbise altında örter idi ki, gençlerin en güzide pişvalarından mağdudiyeti, en seçkin reislerinden sayılması. Nazenin-i şiiri, şiirin narinliğini, 4. Kitabın 1330 Taksim 1914 tarihli ve eski harfli baskısında 6 olarak geçmektedir. Asırlık Haftan Berduş, kaftanı omzunda. Haftan Berduş, divan edebiyatında sanatlı yazılmış şiirler için kullanılan bir söz. Görmedikçe, tanımak istemeyenlerin bile takdiri şerefinden, beğenilerinden hisse almasına mani, engel olamamış idi. Ahmet Cemil bütün dehasının inkişaf kabiliyetini, dahiliğinin açılma yeteneğini hapsede ede bir an içinde iştihar, şöhret, perisini ayakları altına atmak maksadına hizmet ederken o meydana çıkmak isteyen teessüratı, neşidelerini, şiir duygularını daima serbest bırakmış idi. Gencine-i Edep her hafta ilk sayfasında Hüseyin Nazmi'nin bir manzumesiyle, şiiriyle çıktığı için müvezzilerin, dağıtıcıların, bilhassa yüzlerini güldüren Resaili Mevkute dergiler arasında birincilik payesini, derecesini bulmuş idi. Onun için bu gece Hüseyin Nazmi'nin edebi sahabeti, sahipliği altında Ahmet Cemil'in eserinin inşaadı rasimesine, şiir okuyuş törenine davet edilenler pek muhtelif sınıflara mensup, çeşitli iş gruplarından oldukları halde Erenköy'ündeki köşkün yemek odasında sofra etrafında içtima etmiş, toplanmış idiler. Üstatlardan birinin su be su, taraf taraf redifli meşhur bir gazeline söylenen yüzlerce nazirelerin içinde ferdaniyet, ayrıcalık kazanmış olmakla bir şeref kazanmış olan İlhami Efendi, kırmızıya meyyal, kırmızıya yakın, sarı, cebinde taşıdığı bağdan, kaplumbağa kabuğundan, küçük tarakla daima, hatta lakırdı söz arasında tarana tarana yanaklarından gözleri okşayan bir intizam, düzen ile inen sakalıyla, galiba mevzun söz söylemeye ihtiyadının eseri, hezinli söz söyleme alışkanlığının eseri olarak ahenkli, besteli bir suut ve hubut ile teganni edercesine, besteli bir yükseliş ve alçalış ile şakırcasına, söylediği sözlere refakat, eşlik eden eliyle, bir genç şair için iştihar teessüsü rasimesine şeref ilave etmekten, şöhret oluş törenine şeref vermekten çekinmemiş idi. Hatta bütün dostları için veladet ve vefat, doğum ve ölüm, tarihleri dağıtmakla meşhur olan, bilmem hangi sene bir ceridede neşr olunan Rebiiyesini, Nef'iyane, bir gazetede yayınlanan bahar şiirini Nefi'yi andırır. Buldukları için Nefi'yi Devran, zamanın nefisi namıyla tanılan, fesini daima ensesine doğru taşımakla, pantolonunun paçalarını en kuru havalarda bile kıvırmakla meluf, tanınan Süleyman Vahdet Efendi'den ziyade uysallık duyguları iraesine, göstermesine lütfederek yanı başında gururunu gıcıklayacak sözlere hulule yanaşmaya çalışan Raci'yi dinlediği kadar Peyam-ı Cihan ceridesinde, Dünyadan Haberler gazetesinde, Fransa'nın en ileri cüret, cesaret sahibi genç şairlerinden daha ziyade terakki, yükselme gayreti göstermekle aklında hiffete, kıtlığa hükmedilmiş olan Mazhar Feridun Bey'in kavga arayan tecavüzlerine, saldırılarına yumuşak bir kulak kabartmaktan hali değildi, uzak durmuyordu. 4 sene evvel 46 sayfelik bir şiir mecmuası neşredildiğinden, yayımladıktan beri Babali Caddesi'nden daima telaş ve endişeyle geçen, bütün matbaalara uğrayarak bütün edebiyat cidallerine, tartışmalarına daima mütefekkir, düşünen, adamlara mahsus mısır bir sükut ile iştirak eden, ısrarlı bir sessizlikle katılan, kendisini tanıyanlar arasında Victor Hugo lakabıyla anılan Hasan Latif Bey, hususuyla özellikle Hasan Latif Bey, o muannit sükut ile inşaat rasimesine bir başka vakar ilavesi, o inatçı sessizlik ile şiir okuma törenine bir başka ağırbaşlılık eklemek için ziyafetten kaçmaya katlanmamış, kısa boyu ile dolgun vücuduyla daima koltuğunun altında Fransızca, Almanca gazeteler, risaleler, dergiler, kitaplar taşıyan, çiçekli resme müşabih, benzer, kırmızı mürekkepli, oymalı, işlemeli yazısıyla bütün edebi risalelere, edebiyat dergilerine mini mini güzel manzumeler yetiştiren, babasının sayesinde matbuat alemi müntesipleri, basın dünyası mensupları arasında içi cam fesli, ipek kumaşlı pantolonlarıyla, Herald'a yaptırılmış potinleriyle teferrüt eden, öne çıkan Fatin Dilaver Bey de kendisine edebi bir müsamerede, bir edebiyat toplantısında bulunmak fırsatını veren şu ziyafeti kaçırmamış idi. İşte şimdi hepsi oradaydılar. Ahmet Cemil'in senelerden beri intizar ettiği iştiharın, beklediği şöhretin işte ilk sahnesi şurada gözlerinin önüne serilmiş duruyordu. Akşamdan beri etrafında cereyan eden muhaverelere nadir, etrafında gerçekleşen konuşmalara ender, kelimelerle iştirak ediyordu, katılıyordu. Sinirlerini gevşeten, biraz rengini sarartan kalbinin ufak elecanıyla, çarpıntısıyla bir mümeyyiz heyetinin, seçkin bir topluluğun karşısına çıkmaya müheyya, hazır bir çocuk üzüntüsüyle başlamak zamanına terakkup ediyordu, başlama zamanını bekliyordu. Edebiyatta zihnini en ziyade işgal eden şeylerden biri de inşaat tarzı ve kıraat, şiir söyleme ve okuma tarzı idi. Garp, batı edebiyatı ile iştigalinde uğraşırken buna dair birçok mütalaalara ve intikatlara tesadüf etmiş, düşünce ve eleştirilere rastlamış, bunlar zihninde tamamen yeni, mensup olduğu edebiyat aleminde meçhul fikirler uyandırmıştı. Edebiyatta inşaat ve takririn, irat ve kıraatin, güzel şiir okuma ve güzel konuşmanın, söyleme ve kitaptan okumanın başka başka şeyler olduğunu, bazı eserlerin gözle değil, kulakla anlaşılmak için daha ziyade münasebeti bulunduğunu öğrenmiş, sanatı inşaat ve irada, şiir okuma sanatına çalışmak için birçok zaman sarf etmişti, harcamıştı. Bir vakitler Corneille'in, Regine'in hailelerini, trajedilerini, tecrübe zemini ittihaz ederek, deneme sahası edinerek, bunları baştan başa cehren, sesli olarak, her kelimenin kuvvetini, her cümleye tevafuk eden sedayı, uygun gelen sesi, musikiyi, müzikaliteyi düşünerek, tetkik ederek, inceleyerek okumuş idi. Ah, bir kere Monet Sali'yi, Sara Bernard'ı işitsem bunları daha ziyade anlayacağım derdi. Daha sonra bu merakı bütün okuduklarına tamim ederek, yayarak, cehren inşaatı bir adet hükmüne getirmiş, mini mini odasında bütün sevdiği şairlerin ruhunu tesis etmiş, titretmiş idi. Bu iştigali, uğraşısı arasında neler keşfetti? Evvela güzel bir eserin fena okuyan bir adam lisanında en fena bir eser olacağını anladı. Bir kere edebiyat hocasından ders esnasında Tezer'in bir parçasını dinlemiş idi. Muallim bu parçayı bütün ruhuyla okumuş idi. O vakit Ahmet Cemil, Sedir'in üzerinde kendisini kaybetmiş, teessüründen, üzüntüsünden, o şiirin musikisine meput, hayrette kalarak güya uyuşmuş idi. Sonra kendisi tecrübe edince, deneyince, o işittiği parçayı okumak için çalışınca, bir saat evvel bütün varlığını sarsan parçayı, bir küme boş laf gibi tesirden hali, etkiden uzak bulmuş idi. O vakitten beri kelimelerin sedasına dikkat ederek okumak, sesini onların hükmüne ve kuvvetine tatbik edebilmek, uygulayabilmek için uğraşmış idi. İrat sanatında en ziyade gülünç, sahte, müfrit, aşırı olmaktan korkardı. Bir defa Raci'yi Hilal-ı Seher, Sabah Hilali, manzumesini okurken dinlemiş idi. Raci başıyla, kollarıyla, bütün o kaba vücuduyla bu nazik ve rakik, ince, şiirin veznini uzatarak, kelimelerin üzerine basarak, kafiyeleri çatlatarak, onun bütün hazin ruhunu incitmiş, kırmış, parçalamış idi. Ahmet Cemil elleriyle, kollarıyla şiir okuyanları, başını eğrilterek, elini yanağına dayayarak, suratını ekşiterek Hicazkar perdelerinde, Hicazkar, Türk müziği makamlarından biridir. Perde ise müzikte seslerin notalara göre derecelerini ayarlamak için müzik aletlerinde bulunan ve elle basılan yerler. Gazel söyleyenler kadar gülünç bulurdu. Raci, nedir o sürhu sefit, nedir o kırmızı ve beyaz? Ah, başlıyor mu Nehar? Gündüz, mısrağını okurken yumruklarını sıkıyor, birisine hücum etmek istiyormuşçasına gözlerini açıyordu.